Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Mart 2019 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenler, ilk olarak Taha Kılınç imzalı Evlilik Özgürlüktür başlıklı yazıyı sunacağız. Abi şimdi erkenden evlenirsem özgürlüğüm elimden gider. Yaşım gençken ve kendi başımayken biraz gezip tozmak istiyorum. Avrupa'yı turlama hayalim var mesela. Evlensem onu yapamam. Akşamları eve erkenden gelmek fikri de bana korkunç geliyor. Evlenirsem sosyal hayatımın biteceğinden eminim. Tavuk gibi erkenden eve gel, erkenden yat. Herhangi bir şey yapacağında eşine sor. Bir konuda karar alacağında illa onu da razı etmeye çalış. Yok yahu, evlilik hiç de bana göre değil. Kendilerine evliliği neden geciktirdiklerini sorduğum hali vakti yerinde gençlerden buna benzer cevaplar alıyorum. Hepsi de özgürlüklerine çok düşkün, hepsi de evlendikleri takdirde bir cenderenin içine düşeceklerinden emin. Hepsi de bir başkası tarafından kontrol edilmek fikrinden ölesiye ürküyor. Evliliğin bir tür ayak bağı olduğu hakkında öylesine kesin ve keskin kanaatlere sahipler ki fikirlerini değiştirmekte oldukça zor görünüyor. Evliliği ayak bağı ve özgürlüklerin önünde bir engel olarak görmek iki ana sebepten kaynaklanıyor. Evvela günümüzün anlayışında insanoğlunun sınırsız ve hudutsuz bir şekilde özgür olduğu ve olması gerektiği inancı pompalanıyor kitlelere. Özgürlük ve sınırsızlık mutluluk ve huzurla eş tutuluyor. Hatta mutluluğun sırrı sınırsız özgürlük olarak tanımlanıyor. Özgür kız ve özgür erkek modelleri sadece seküler ve dünyevi kesimleri değil, Müslüman gençliği de tesir altına alıyor bugün. Hayata ve insana dair hiçbir sorumluluk hissetmeden çantasını sırtına alıp sonsuz ufuklara yelken açmak. Gençlerin önüne konan hedef ve tatmin aracı bu. Filmler, müzikler, klipler, reklamlar tamamen bu hedefin gerçekleştirilmesine odaklanmış durumda. Buna maruz kalan gençler de haliyle evliliği bir handikap olarak algılıyor. İkinci olarak insanı rahatlatan, keyiflendiren, ufkunu açan, olgunlaştıran, huzur ve mutluluk veren evliliklerin artık mumla aranacak hale gelmesi de gençleri evlilikten mümkün olduğunca kaçmaya sevk eden bir diğer etken. Eşlerin birbirine yük olduğu, hırgürle geçen, kavganın rutinleştiği, tarafların birbirini boğmaya çalıştığı ve başardığı evlilikler elbette gençler için kötü ve kaçınılması gereken numunelere dönüşüyor. Anne babasında, yakın akrabasında, dost çevresinde, temasta bulunduğu ortamlarda ve benzeri gördüğü bütün evliliklerden huzursuz ve stresin taştığına şahit olan bir gence evlenmesini nasıl telkin edebilirsiniz? Elbette edemezsiniz. Doğru biçimde ve doğru kişiyle yapıldığı takdirde evlilik gerçek bir özgürlüktür. İnsanı nefsani arzularının ve şehvetinin kölesi olmaktan kurtararak gerçek gündemlere odaklanmasını sağlar. Aklını ve kalbini meşgul eden lüzumsuzlukların yerini hayatın ta kendisi olan sahici meseleler alır. Yaş ilerledikçe fıtratını daha iyi keşfeden insan, asıl mutluluğun ruh ve beden eşiyle yan yana yürümekte sağlanabileceğini fark eder. Bu ancak tadanların ve yaşayanların anlayabileceği bir mertebedir. İnsanoğlu Allah'ın fıtratına yerleştirdiği kodlara uyumlu yaşamaya çalıştığı sürece mutlu ve huzurlu olur. Fıtratının kodlarını değiştirmeye veya o kodlarla savaşmaya kalkışansa mutsuzluğu ve huzursuzluğu kendi elleriyle davet etmiş olur. Fıtratımıza yazılan kodlardan biri de vakti zamanı geldiğinde karşı cinsle birleştirilecek olan meşru birlikteliktir. Bunun yerini hiçbir dostluk, ideoloji, gayret, dava ve benzeri alamaz. Fiziksel ve ruhsal bir sorun olmadıkça evliliğin yerine herhangi bir şeyi ikame edebileceğini düşünen bir insan yolun sonunda yanıldığını acıyla görecektir. Madem evlenmek ve yuva kurmak fıtrattan, o zaman şu soruyu da cevaplamamak olmaz. Huzurlu bir evliliği nasıl gerçekleştireceğiz? Gerçekten de günümüzde özellikle ailelerdeki huzursuzluklar nesillerimizi ve topyekün geleceğimizi tehdit eder boyuta gelmiştir. Evlilikten beklentilerin fıtri çizgileri aşması, eşler arasındaki şiddet, kadının ve erkeğin rollerindeki değişim, eşlerin birbirine karşı adeta rekabete ve mücadeleye girişmesi, çocukların önünde çıkan tartışma ve kavgaların kötü örnekliği, İslam'ın temel emir ve yasaklarının aile ortamında geçerliliğini yitirmesi gibi birçok husus aile mefhumunun da sarsılmasına ve yıkılmasına yol açıyor. Huzurlu bir evliliğin olmazsa olmaz şartı tarafların kendi içinde tutarlı ve sağlam karakterlere sahip olmasıdır. Anne ve baba olacak olgunluğu taşımayan insanların kuracağı evlilikler daha ilk adımda sarsılmaya başlayacaktır. Kendi gündemi, meşguliyeti, ibadet ve okuma düzeni, ufku ve düşünce dünyası bulunmayan bireyler evliliği tamamen karşıdakinin hayatına müdahale olarak yorumlayacaktır. Günümüzde evlilikleri sarsan en önemli sorunu tam da bu noktada aramak gerekir. Kendi gündemi ve kendi iç temposu olan insanlar için evlilik yük olmak şöyle dursun, yük alan bir kurumdur. İkinci olarak evliliğin sabır ve tevekkülle yürüyeceğini akıldan çıkarmamak gerekir. Evliliğin her adımında sabır ve tevekkül sınavlarıyla karşılaşır insan. Sürekli olarak karşısına sabretmesi ve Allah'a güvenmesi gereken imtihanlar çıkar. Evliliğe başlamadan önce bu konuda donanımlı olmak şarttır. Beklentilerin aşırı abartıldığı, fıtrat sınırlarının dışına çıkan sabırsız ve tevekkülsüz evlilikleri huzur ve sekinet barındırmaz. Böyle evliliklerin yaşandığı evlere de yuva denmez zaten. Evlilikte huzurun üçüncü şartı karşılıklı saygı ve özendir. Normal insan ilişkilerinde de temel şartlardan biri olan saygı ve özen, söz konusu evlilik olduğunda hayati bir unsur haline gelir. Seyahatleri, meşguliyetleri, ev dışındaki faaliyetleri, İslami çalışmaları, çocuk eğitimindeki esasları, kısacası ailenin tamamını ilgilendirecek tüm hususları insan tamamen eşiyle istişare ve koordine etmelidir. Bu noktalarda gösterilecek bencillik, acelecilik ve özensizlikler sonuçları yıllara yayılacak bazı yanlışlara yol açabilir. Son olarak evliliğin ruhsal ve bedensel huzura ermenin ve güzel çocuk yetiştirmenin nihayetinde Allah'ın rızasını kazanmaya giden bir yol olduğunu da hiç akıldan çıkarmamak gerekir. Salih amel tanımına giren tüm çabalarımız gibi evliliklerimizde Rabbimizin bizden razı olması için dünyada yaptığımız şeylerden biridir. Evliliğe böyle bakabilmek, huzur ve mutluluğun anahtarını elde etmeye yardımcı olacaktır. Şu ayette verilen ölçü hem duamız hem de hedefimiz olsun. Kendileriyle huzur bulasınız diye size kendi cinsinizden eşler yaratması ve aranızda muhabbet ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve birliğinin delillerinden biridir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için işaretler vardır. Rum 21. Evet, evlilik özgürlüktür başlıklı Taha Kılınç imzalı yazıyı paylaştık. İlk olarak bir başka yazıyla devam edelim. Ruh ikizimizi bulmak başlığıyla yer almış Genç Dergisi'nde Abdullah Yalnız imzasıyla. Gerçekten evlilik gecikiyor mu yoksa bize mi öyle geliyor? TÜİK verilerine göre ülkemizde 2017 yılında 570 bin kişi evlendi ve 130 bin kişi boşandı. Buna göre her yıl ne yazık ki 4 aileden birinin yıkıldığı ifade edilebilir. Ülkemizde gençlerin ilk evlilik yaşı yükselmekte ve evlilikten uzak duran gençlerin sayısı artmaktadır. Yine TÜİK tarafından 2017 yılında ilk evlenme yaşı erkekler için 27.7 ve kadınlar için 24.6 olarak açıklandı. doğu illerimizde gerçekleşen küçük yaştaki evliliklerin genel ortalamayı düşürdüğünü ve batı illerimizdeki ilk evlilik yaşının istatistiklerden daha yüksek olduğunu tahmin etmek zor olmayacaktır. Batı illerimizde ilk evlilik yaşı erkekler için 29-30'a ve kadınlar için 26-27'ye yükselmiş durumdadır. Türkiye'deki evlenme ve boşanma oranları Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında iyi düzeyde olmasına rağmen kendi geçmişimizde ve toplumsal yapımızla kıyasladığımızda tehlikeli bir duruma işaret etmektedir. Çünkü milli varlığı coğrafi bekaya ve vatan müdafaasını sağlayacak en önemli cephelerinden birisi de aile kurumudur. Hiç evlenmemenin veya evliliği ertelemenin, geciktirmenin nedenleri. Evlenmeyi istediği ve münasip olacağını düşündüğü adaylarla görüştüğü halde evlenmenin nasip olmaması insanın elinde olan bir durum değildir. Ancak bahsettiğimiz durum bu değildir ve gençler artık evlenmek mi aman kalsın düşüncesine sahip olmaya başlamıştır. Karmaşık bir konu olan gençlerin neden evlenmekten kaçındığı veya çok geç yaşlarda evlendiği meselesi aşağıdaki faktörlere bağlı olarak ele alınabilir. Üniversite, iş ve kariyer süreçlerinin engel olarak görülmesi. Yüksek lisans başta olmak üzere birçok kariyer süreci çoğunlukla evlendikten sonra daha hızlı ilerlemektedir. Fakat buna rağmen evlenmek durumunda mesleki gelişimin yarıda kalacağı düşünülmektedir. Diğer yandan iş sahibi olmak da çoğu zaman haklı gerekçelerle evliliği geciktiren etmenlerden biridir. Bu konuda iş adamlarının, bürokratların ve siyasilerin gençlere yol açması gerekirken ya işini ya eşini tercih etmesi gerekir boyutunda düşünülmesi gerçekten üzücüdür. Gençlerin ve ailelerin sırtına yüklenen 80-100 bin liralık maddi külfet, ele güne karşı dik durmak, falancalardan altta kalmamak veya her şeyin en iyisini almak gibi amaçlarla iyice rayından çıkan, altından kalkınması güç bir hale gelen ev dizme konusu evliliği geciktiren önemli bir faktördür. Birçok genç, düğün hazırlıkları yapabilmek için birkaç yıl çalışmak ve para biriktirmek ya da evlendikten sonra yıllarca borç ödemek durumunda kalmaktadır. Yasal düzenlemelerin önemli hatalar ve boşluklar içeriyor olması. Evlilik oranlarının düşmesi, boşanmaların artması, kadına yönelik suçların ve kadın cinayetlerinin bitmemesi çok büyük oranda hukuki kanuni hatalardan veya eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Nasıl ki bir dönemin kabusu olan kapkaç ve gasp olayları yerinde bir hukuki düzenlemeyle bıçak gibi kesildiyse, kadın, çocuk ve aileyle ilgili problemler de hukuki ve sosyal düzenlemelerle çözüme kavuşturulabilir. Mevcut yasalara göre erkeğin bir gün bile evli kalmışsa boşandıktan sonra ömür boyu süresiz nafaka ödemek zorunda kalması, kadının şikayeti durumunda şahit aranmadan erkeğin evden uzaklaştırılması, mahkeme kararına rağmen çocuğu göstermeyen kişiye ceza uygulanmaması ve bir meta gibi haczedilmesi sonucunda çocuğun yaşadığı travmanın gözden kaçırılması gibi onlarca konuda ciddi anlamda yasal düzenleme eksiklikleri vardır. Yapılan bazı kanunların bilinç altında erkekleri potansiyel suçlu olarak gören bir yaklaşım vardır. Oysa erkeklere kıyasla daha fazla sayıda kadının mağduriyet yaşadığı gerçeğini kabul etmekle birlikte kadını koruyayım derken erkeğe zulmetmemek gerektiğini de savunmaktayız. Örneğin Anadolu'daki bir şehrimizde yaşanan vakada, çok mülayim bir insan olan ve bırakın şiddet uygulamayı sesini bile yükseltemeyecek kadar sessiz olan eşini bana şiddet uyguladı diyerek evden uzaklaştıran bir kadın eşinin girmesinin yasak olduğu eve başka adamları alabilmekte ve gayri ahlaki davranışlar sergileyebilmektedir. Diğer yandan eski kocasından gelen nafaka kesilmesin diye çalışabilecek durumdayken yaşam boyu çalışmayan ya da boşandıktan sonra başka bir kişiyle evlilik ilişkisi yaşayan fakat eski kocasından gelen nafaka kesilmesin diye resmi nikah kıymayan çok sayıda insan vardır. Bu kapsamda kadın veya erkek cinsiyetine sahip olmak bireyin masumiyetine yönelik yeterli bir karine değildir. Karısına zarar veren psikopat bir adam trafikte tartıştığı erkeği de öldürmektedir ve aslında cinsiyet ayrımı yapmamaktadır. Bu anlamda karısını öldüren bir erkek insanlıktan ne kadar nasibini almamışsa çocuğunu öldüren bir kadın da en az onun kadar insanlıktan nasibini almamıştır. Mesele cinsiyet değil, şahsiyet meselesidir. Kişinin cinsel kimliği değil, katil ruhlu olması problem teşkil eder. Suçluyu ıslah edemez ve caydırıcı tedbirler almazsanız, cinsiyeti fark etmeksizin işlediği suçları artırarak yoluna devam eder. Nitekim çocuğunu akıl almaz ve kalp dayanmaz işkencelerle öldüren annelerin suçlu olması, kadın olmanın kendisini veya annelik kavramını mahkum durumuna düşüremez. Kadın her zaman mağdur olan taraftır yaklaşımı, kadını korumaktan ziyade aile kurumunu çökertmektedir. Çünkü kadına yönelik suçlarda failin davranışı erkek olmasından değil, insan olamamasından kaynaklanmaktadır ve dolayısıyla diğer erkekleri olası suçlu yapmaz. Ailenin bütünlüğü çiftlerden birinin başını ezerek değil, kadın ve erkek arasındaki muhabbeti büyüterek sağlanabilir. Aileyi ilgilendiren yasaların ve düzenlemelerin sadece hukukçulardan oluşan bir kurul tarafından ya da sözüm ona kadın haklarını savunduğunu iddia eden fakat nikahsız birlikteliği savunmaktan başka bir iş yapmayan erkek düşmanı dernek temsilcileriyle birlikte değil, psikolojik danışmanlardan, çocuk gelişimi uzmanlarından, aile danışmanlarından, psikiyatristlerden ve sosyal çalışmacılardan oluşan uzman heyetlerden yardım alınarak yapılması gerekir. Bilinçli STK'ların olmaması, var olanların problemi çözmek yerine daha fazla sorun üretmesi. Annelerimizin, kız kardeşlerimizin, eşlerimizin haklarını savunsun diye bizim kurduğumuz kadın derneklerinin bile profesyonel seküler reklamcılara erkekleri ayı olarak tasvir eden kamu spotları hazırlatması ve billboardlara örnek alınası erkek ayı görselleri yerleştirmesi kelimelerin tükendiği bir noktadır. Kadına şiddete karşıyız kamuflajı altında kadın ve erkeğin birbirine veli olmasını engelleyecek düşmanca duyguların beslenmesi anlamakta zorlandığımız bir durumdur. Sonuçta her kadının bir babası, her erkeğin bir annesi vardır. Cinsiyet sipariş vererek almadığımız ve seçme şansımızın olmadığı bir durumdur. Dolayısıyla övünülecek veya yerinilecek bir durum olmadığı gibi artistik taslamamıza veya ajitasyon yapmamıza neden olan bir mesele de değildir. Gençlerin enerjilerini doğru yöne kanalize edememesi. Evlilik ve cinsellik konusu gençlerin ana gündem maddesi olmaktan çıkıp yaşamın olağan durumlarından biri haline geldiğinde birçok sorun kendiliğinden çözülmekte ve üretkenlik artmaktadır. Başıboş, sorumluluk almamış ve avare gençlerin köşe başlarında veya stadyumlarda yan baktın, omuz attın muhabbetiyle büyük olaylar çıkarması amaç ve ideal eksikliğinden kaynaklanmaktadır ve mevcut işleyişin doğurduğu bir problemdir. Kültürel ve manevi değerlerimizin yavaş yavaş aşınıyor olması. Evliliği ertelemeye neden olan durum dini bütün bir insanla henüz karşılaşmamış olmaksa bu durum takdire şayan ve kıymetli bir gecikme sebebidir. Zira evliliği Efendimizin tavsiyesi olarak ve dini tamamlamak şeklinde görme hassasiyetimizin kaybolmaması önemlidir. Ekonomik göstergelerden önce damat gelin adayımız namaz kılar mı, kötü bir alışkanlığı var mı gibi sorular yöneltilmeli, bu konular sormanın ayıp olacağı sorular kategorisinde değerlendirilmemelidir. Ulvi duygu ve düşüncelere sahip olan ve hedeflediği yaşta evlenememiş olan kıymetli dostlarımız, müstakbel eşe ve huzurlu bir yuva kurmaya dair umutlarını kavli ve fiili dualarıyla sarıp sarmalayarak özlemle büyütmeye devam etmelidir.
Altan
Abdullah Yalnız'ın kaleme aldığı Ruh İkizimizi Bulmak başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler. Ve son olarak Erkam Radyo'da Sesi Dergi'de Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Cennetteki Azap başlıklı yazıyı sunacağız. Kamerun'un güneyinde yolculuk halindeyiz. Çat çölünün iklim belirtilerinin başladığı kuzey bölgeye nazaran tropikal, yemyeşil bir bölge burası. Senenin 8-9 ayında yağmur alan, çok bereketli, toprağı kıpkırmızı, envai çeşit ağaç, çiçek, börtü böcek ve hayvanlarla dolu müstesna bir coğrafya. Bu hatta okyanus kıyısındaki bölgelerin sıcak ve nemliliği hariç zannedildiğinin aksine Afrika'nın amansız sıcağından uzak orta derecelerdeki havasıyla, suyuyla içerisinde büsbütün bir zenginlik barındıran emsaline az rastlanır nice beldeler var. Yerin altında altın, elmas, petrol gibi değerli madenler, yerin üstünde kakao, kahve, tropikal meyveler, sayısız kalite ve çeşitte ağaçlar var. Uzunluğu neredeyse 1000 kilometreye ulaşan geniş yataklı akarsular, doğal göl ve göletler, bunların ve kıyısında bulunulan Atlas Okyanusu'nun içerisinde sağlık ve lezzet arz eden türlü türlü balıklar mevcut. Öyle ki zaman zaman mevsimi gelip çıkan kimi meyvelerin isimlerinin halkın geneli bilmiyor bile. O kadar çok çeşit var ki. Balta girmemiş ormanların içinde ağaçların, yeşilin içine gömülmüş pigmelerin ve orman köylülerinin yerleşim yerlerinde çok ilkel bir hayat sürülüyor. Sabah evlerinden çıkıyor, akşama kadar dağda, tepede, ormanda, derede, gölde hayvan, bitki ne bulurlarsa getirip pişirip yiyorlar. Bizdeki gibi günde 3 öğün yemek alışkanlığı. Hak getire. Acıktıkça arıyor, buldukça yiyorlar. Bütün bunları bu seyahat boyunca bir kez daha gözlemledim. Nasıl bir işti bu? Havanın içinde olup havasız, suyun içinde olup susuz olmak, yemeğin içinde olup aç kalmak, paranın içinde olup fukara olmak nasıl bir iştir? İçerisinde dünyadaki neredeyse her türlü nimeti çıkarabilecek bir potansiyeli varken, her şeyi dışarıdan ateş pahasıyla alacak bir mecburiyetteki dayanılmaz ızdırap. Bunun sonucunda öndeki sofraya baka baka açlıkla boğuşan milyonlarca mazlum. Beraberimde bulunan değerli dostum, çalışma arkadaşım Kamerunlu Cibril Bey'e şöyle sordum. Abi, cennette azap yok değil mi? Yok hocam, cennete erişen insanın artık azapla işi olmaz. Doğru doğru söyledin, lakin burada Kamerun'da, hatta bu tropikal coğrafyada yaşayanların maalesef çok özel bir durumu var dedim. Sözlerimi buradaki insanlar cennetteler ama azap içerisindeler diye tamamladım. Hakikaten de öyle değil mi? Yerin altını üstüne, üstün altına getirerek hesabı tutulamayacak kadar çok kazanan sömürgeci zalimler, bu cennetin içerisinde, bu cennetin sahiplerine zırnık koklatmamış. Üstüne üstlük bir de onları türlü işkencelere tabi tutmuşlar. Yer yer katliamlarla korkak, miskin, alkolik, düşünemeyen, akıl ve fikir edemeyen, en önemlisi de iman yoksunu bir topluluk ortaya çıkarmışlar. Ne demişti yakın zamanda misafir ettiğimiz Hasan Kağan amca? Biz her gün Rabbimize, ya Rabbi bize bu dünyada da ahirette de iyilik ver diye dua ederiz. Şimdi buraları gördükten sonra bu duanın birinci kısmını nasıl söyleyeceğiz? Anlaşılıyor ki Allah Celle Celaluhu bize öyle çok iyilik vermiş ki biz bunların farkında ve şükründe değiliz. Değerli dinleyenler, Genç Dergisi'nin Mart 2019 sayısından Cennetteki Azap başlıklı Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı yazıyla bu akşamlıkta Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.